Ayrım 2. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 13. 1. Bölüm. Ah çocukluk. Babamın, karakterim ve bütün mesleğim üzerinde derin etkisi vardır. Sert bir adamdı. Aile içinde mutlu değildi. Yemek yerken gözü benim üzerimdedir. Üzerime dökmeyeceğim, yolda giderken çamura basmayacağım. Ben çekingen, kendimi okumaya veren bir tip oldum sonraki hayatımda. Arkadaşlarla gezip tozmak, kız arkadaşlar, bunlardan daima kaçındım. 26 Mayıs 1916'da İstanbul'da doğdunuz. Halil İbrahim İnalcık tam adınız. Neden Halil İbrahim? Dedemin adı Halil. İnsanlar babasının annesinin adını çocuklarına verir. Babam da babasının adını koymuş. Dedeniz Halil Bey Kırımlı sanırım. Evet, Kırım'da Kırım Hanlarının payitahtı olan Bahçesaray'daki Han Camii'nin müezziniymiş dedem. Han Camii, Han Sarayı'nın hemen yanındadır ve yakın zamana kadar müzeydi. Ruslar müze haline getirmişler. Cami yıkılmamış, biliyorsunuz Kırım Türklüğünü mahveden son acımasız Çar Stalin, Kırım halkını bir gece toplayıp hayvan vagonlarına tıkarak sürüyor, 250-300 bin insan Orta Asya'ya, Urallara sürülüyor. Çoğu ölüyor yollarda. 1854-56'da Kırım Harbi'nde Batılılarla beraber olan Osmanlılar Rusları Kırım'da yendi. Ruslar daima Kırım'ı tam Ruslaştırmak isterler. Bu yüzden Kırımlıları sürdüler. Ben bu sürgünün 50. yıl dönümünde, sürgün 1944'te oldu, gittim Bahçesaray'a. Bu sürgünden kaçıp gelenler Simferopol'deki Lenin Meydanı'nda toplandı. Biz balkondan izledik töreni. Kırım'ın bütün resmi kişileri, Kırımlıların lideri Mustafa Cemiloğlu, dini cemaat reisleri hep oradaydı. Sürgün Stalin'den sonra kötülenmiş ve Kırımlılara dönme izni verilmiştir. Bugün 250 bin Kırım Türk Tatarı var Kırım'da. Siz davetli miydiniz? Kiev'de akademinin daveti üzerine bir konferans vermiştim. Oradan Bahçesaray'a geçtim. Dedem her gün 5 defa o caminin minaresine çıkıyordu ya, 1994'te o minareye çıktım ve ruhuna Fatiha okudum. Onun ismini taşıyorum. Dedenizi tanımış mıydınız? Nerede? Kırım'da ölmüş. Oğlu yani babam Seyit Osman Nuri anlatmıştı onu bana. Babam küçükken Rus mekteplerine gidiyormuş. Geceleri Rusça sayıklamaya başlayınca babası "Aman bu oğlan Rus oluyor" diye mektepten almış ve onu hafız olarak yetiştirmiş. 1905 Japon-Rus harbi patlak verince Ruslar Hristiyan, Müslüman demeden herkesi askere alıp uzak doğuya gönderiyor. Bu arada babamdan önce kız kardeşleri Türkiye'ye gelmiş. Biliyorsunuz bu Ruslaştırma nedeniyle Kırım'dan Türkiye'ye devamlı bir göç var. Yüz binlerce insan. Kırım Tatarları Türkiye'ye gelip yerleşmiştir. Göç yüzyıllar sürüyor bir de değil mi? Tabii Kırım ve Kafkaslardan 1783'te başlıyor göç. Göçsünler diye Rus idaresi kolaylık gösteriyor. Son darbeyi de 1944'te Stalin vuruyor. Babam 1905'te kaçıp Türkiye'ye geliyor Rus pasaportuyla. Ailenin diğer kısmı orada kalıyor tabii. Tabii amcalar filan. Stalin zamanında biliyorsunuz hiçbir ilişki mümkün değildi. Babaanneniz? Hiç haber yok. Yalnız halalarım Zeynep Hanım ve Ayşe Hanım Bursa'ya yerleşmiş. Babam İstanbul'a geliyor. Babamın genel karakteri şöyle. Hırslı, atılgan, enerjik bir adam. Rusça biliyor. Kızıl Toprak'ta büyük bir bakkaliyede çalışmaya başlıyor. Vezne'de bir bahriye subayı var. Binbaşı Seyit Mehmet Efendi. Emekli bir subay. Vezne'ye oturtmuşlar. Babam Kur'an hafızı, Türk milliyetçisi, Rusya'dan gelen ve milliyetçiliği burada ateşleyen Yusuf Akçura, Sadri Maksudi ile yakın dostluğu oldu. Çocukluğumda bana Rus zulmünü anlattırdı hep. Gelir gelmez mi evleniyor annenizle? İkinci meşrutiyetten sonra annemin babasına Seyit Mehmet Efendi'ye gelelim. Annenizin babası kasada duran emekli subay mı? Evet. O zaman modern bir mektep sayılan Heybeli Bahriye Lisesi'nde okumuş, seçkin bir deniz subayı kendisi. Sonra Basra Liman Reisi olmuş. Osmanlı Devleti'nin Basra'sında. Seyit Mehmet Deniz Binbaşısı bir kızına Basire adını koymuş. Dört teyzem bir dayım vardı. Beş kızı bir oğlu olmuş. Evet, dayım Osman Almanya'da, Hamburg'da şehbender imiş. Birinci Dünya Harbi'ne kadar. Büyük teyzem Meliha, annem Bahriye, sonra Hadiye, Mebrure, Basire. Hadiye deniz ortasında kaya demek. Mebrure de denizle ilgili. Kızıl toprakta oturduk biz hep. Köşkümüz Zühtü Paşa Camii ile papazın bahçesi arasında, bugün Fenerbahçe Stadı'nın hemen arkasındaydı. Hiçbir ev yoktu o zaman. Tamamen tarlaydı. Rumlara bostan yetiştirmek üzere kiralanırdı. Bu geniş arazide Haminnem Hatice Hanım'la kız kardeşi Cemile Hanım için iki köşk yapılmış. Haminneniz Hatice Hanım anneanneniz mi oluyor? Evet, anneannemin babası da Şeyh Murat'tır. Eyüp'te Nakşibendi tekkesinde tanınmış bir şeyh. O zamanın devlet adamları bugün olduğu gibi tarikatlarla ilişkili. Bahriye Nazırı Hasan Paşa müridiymiş. Çatana'yla zaman zaman Eyüp'e tekkeye şeyhini ziyarete geliyor. Çatana'da güzine yakışıklı Bahriye subayları var ve Şeyh Murat birini beğeniyor. Annemin babası Seyit Mehmet Efendi. Onun babası da yine denizci. Dört köşe İsmail Kaptan. Abdülhamit zamanında dört bacalı bir geminin kaptanıymış. Şeyh Murat genç subaya göz koyup kızı Hatice'yi veriyor. Öbür kızı Cemile'yi de hukuk sahasında alim Ömer Hilmi Efendi'nin oğlu hukukçu Fuat Bey'e veriyor. Tabi şeyhin ulemayla da ilişkisi var. Ve iki köşk yapılıyor iki kız için. Benim doğduğum köşk Kızıl Toprak istasyonuna yakın. Tren yolunun hemen altındaydı. Hatırlarım, dört tane fıstık çamımız vardı. Bostanı kuyusu vardı. Haminnem bağırır, gitme kuyuya düşersin. Bugün her taraf beton. Yakında o muhiti görmek için gittiğimde baktım kooperatif binalarıyla dolu. Yani papazın bahçesiyle Zühtü Paşa arası tamamen dolmuş. Yalnız tren yolunun kenarındaki bayırda ceviz ağaçları vardı. Onlar mı duruyor? Evet, Cemile Hanım'ın köşkü bugün duruyor. Land Rover firması almış. Zühtü Paşa Caddesi'ni takip ederseniz görürsünüz. Restore edilmiş, güzel olmuş. Gezdiniz yani, ne güzel. Annenizle babanız nasıl evlenmiş? Babanız bakkalda çalışıyor, dedeniz kasada duruyor. Dedeniz çok beğenmiş babanızı demek ki. Babam girişken, sevecen bir insan. Dedem Seyit Osman'ı evine davet ediyor. Eve girip çıkıyor. Evde de kızlar var. Evet, ve onların en güzeli de Hadiye. Tahsil görmüş, annem anlattı. Sevgi şiirleri yazarmış. Denizin ortasındaki kaya Hadiye. Evet, annemin küçüğü Hadiye. Babam ona göz koyuyor ve Hatice Hanım'a nüfuz ederek kızını istiyor. Seyit Mehmet Binbaşı'dan, evde sözü geçen Şeyh Murat'ın kızı. Hatice Hanım yani. Evet, despot bir kadın Haminnem Hatice Hanım. Her şeye o karar veriyor. Hadiye'ye de annem o kadar bağlı ki. Hadiye aslında tren yolunun öbür tarafındaki Kuleli Köşk'teki genç delikanlıyla sevişiyormuş. Uzaktan tabii. Hatice Hanım babama vermeye karar verince Hadiye teyzem anneme açılarak ben bu adamı istemiyorum. Gönlüm onda diyor. Ama Hadiye ile babamı nişanlıyorlar. Bir gün Hadiye ile babam Kalamış Koyun'da sandalla gezinti yapıyorlar. Babam sandalda gazete okuyor. Sandalcı da dalmış. O sırada bir malna gelip sandala çarpıyor. Alabora oluyorlar üçü birden. Babamla kayıkçı kurtuluyor. Hadiye kayboluyor. Bir hafta sonra cesedi sahilde bulunuyor. Annem anlatırken çok ağlardı. Ve babam intihar etmeye kalkıyor. Ama ben babamı iyi bilirim. Numara. Hatice Hanım araya giriyor. Sen kendine kıyma. Bak bizim başka kızlarımız var. Bahriye'yi sana veririz diyor. Annem tabii kardeşi, sırdaşı ölmüş. Büyük matem içinde. Bunu duyunca fenalaşıyor. Ruhsal bunalıma düşüyor. Boğaz'da bir ev kiralayıp gönderiyorlar. Büyük bir dram ve böyle bir dramın üzerine bir de evlilikle ilgili zorlama. Ama bu hakikat. Eskiden kızların sözü olmazdı biliyorsunuz. Annemi evlendiriyorlar. Annemle babam hiçbir zaman anlaşamadılar. Babamın gözü daima dışarıdaydı. Babam bakkaliyeden sonra Ali Nizami Bey isminde kolonya atölyesi olan birinin yanına geliyor, onunla çalışıyor. Ondan bütün formüllerini alıyor, kendi isteğiyle herhalde, çünkü daima dosttular. Bir kolonya atölyesi açıyor. 4. Vakıf Han'ın en üst katında atölye. Osman Nuri diye etiketi var kolonyanın. Saklıyorum. Romanya'ya filan ihracat yapıyor. Yani iyi bir iş kuruyor. Mısır Çarşısı'nda dükkan açıyor. O zaman tepe başında bir konakta otururduk. Kızıl Toprak'tan ayrıldınız o zaman. Tabii, 1920'lerde Tepebaşı bahçesinin hemen altındaydı konak. Rus mültecisi bir komşumuz vardı, hatırlarım. Onların maymunu vardı. Bizim mutfağa girerdi bazen. Zannediyorum orada oturduğumuz zaman İstanbul'un işgali zamanı. Neyse, eskiye dönelim. Evlendikten sonra babamı Güneydoğu'ya, Suriye tarafına sürgüne gönderiyorlar. Neden? Rus pasaportunu taşıyor. O zaman büyük harp içindeyiz ve babamın aile içinde bir düşmanı var. Melek teyzemin kocası Hamit Bey. Hamit Bey İttihat Terakki mensubu, İAŞ müdürü. Nüfuzlu bir adam. Babamı sevmiyor ve Rus casusu diyor. Tevkif ediyorlar babamı. Babam sürgündeyken ben doğuyorum. Babam kaçıp geliyor ve bana isim koyuyor. Halil Müntakim, intikam alan. Eyvah. Gülüyor. Halil Müntakim. O zaman papazın bahçesinde kale gibi papazın evi vardı. O sırada orada kalmışız. Harp bitiyor ve aramıyorlar babamı. Kalıyor. Tuhaf bir adamdı babam. Hareketli, yerinde duramaz. Rüzgar gibi yürür. Yaşıma geleyim burada. Benim için iki doğum tarihi verilir. 1916 denir, belki 1917 olmalı. Nüfus kağıdımız kaybolmuş. Bu tarihi nereden tespit ettim? Annem, sen doğduğun zaman İngilizler Haydarpaşa garını bombalıyorlardı derdi. Oradan çıkardınız. Galiba 1917'dir bombalama hadisesi. Sonradan nüfus tarihi hep sorun oldu. İzah edemiyorsunuz. Doğum günümü bilmiyorum demek gülünç. Ben uydurdum. 26 Mayıs 1916 olsun dedim. Onu uydurdunuz. Gülüyor. Mayıs ayında mı bombalama olmuş? Yok, bilmiyorum. Mayıs en güzel aydır. Alfred de Musset'in Le Mai şiiri vardır. Ne kadar güzeldir. Ondan ilham aldım. Şiirin bir kısmını okuyor. Evde doğum olmuş tabii. Eskiden Kur'an'ın arkasına tarih yazarlardı. Kaybolmuş onlar. Bilmiyorum. Hayali bir doğum tarihim var. Gülüyor. Bundan zarar gördüm. Çünkü 1986'da 2 sene evvel emekli oldum Chicago'da. Neyse, biz sonra Kızıl Toprak'tan İstanbul'a taşındık. Babamın işi gelişti. Kimliği de sonra çıkardınız. Çok sonra. İstanbul'un işgali sırasında Rumlar azıyor, şımarıyorlar. Bomonti birhanesi vardı. Babam gidiyor, akşamları demleniyor orada ve Rumlarla münakaşaya giriyor. Dövmeye çalışıyorlar, kaçıyor, koşarak eve geliyor. Rumlar da arkasından. Nasıl kurtulacak? Zeki adamdı. Şişelere su dolduruyor, 8-10 şişe. Gece vakti zaten arkalarından atıyor. Şişeler patlayınca korkup kaçıyorlar. Tepe başından sonra Ankara'ya intikal ettik. Aksaray'da Osman Paşa Mektebi'ni o zaman ikamet yerine çevirmişler. Orada oturduk. Büyük bir evdi. Bu arada tek çocuk musunuz? 2,5 sene sonra kız kardeşim Kamile dünyaya geldi. Arada tepe başından bir başka eve taşındık aslında. Annem hiç beğenmedi onu. Sonra Aksaray'a geçtik. Bugünkü gibi eskiden kadınlar evi görmüyor. Babanız tutuyor tabii. Evet, Aksaray'daki evimizi beğendi annem. Güzeldi. Karşıda arsa vardı. Arsada Ramazan geceleri karagöz oynatırlardı. Oraya giderdik. Etem eczanesi vardı yakında. Babam beni ilkokula Numune-i İrfan Mektebi'ne yazdırdı. Saraçhane yokuşunun üzerinde güzel bir mektep. Hiç unutmam, anne kucağından ayrılmışım. Yabancı çocukların arasındayım. O korkuyu hiçbir zaman unutmam. Küçüksünüz tabii. İlk olarak evden ayrılıyorsunuz. 5 veya 6 yaşındaydım. Saraçhane yokuşunda büyük bir çeşme vardır. Gider orada oynardım. Tabii üstüm başım sırılsıklam. Bir de Muratpaşa Camii'nin şadırvanını çok severdim. Mektepten çıkıp oralarda oynardım. Birkaç kere dayak yedim babamdan. Camide herkes namaz kılıyor. Anlamıyorum tabii. Ben de onlarla yatıp kalkardım. Gülüyor. Bir kere evden kaçtım. Nereye gittiniz? Uzak bir yere. Ta surların dışına. Daha önce gittiğimiz bir çiftliğe kaçtım. Bulamadılar uzun süre. Bir macera. Çok severdim serseri hayatını. Yani haylaz bir çocuktum. Komşuya gittiğimiz bir gün geldik ki bizim ev soyulmuş. Hiçbir eşya yok. Ramazandı. Babam gelmiş, kapı açık. O zaman eşyayı koyacak geniş dolaplar vardı. Yatak filan oraya konurdu. Meğerse babam oraya koymuş bütün eşyayı. Hırsız gelmiş de çalmış gibi. Annem geldi baktı, aa bütün eşya gitmiş. Şaka mı yapmış? Mahsustan, şakacı. Öyle açık bırakıp giderseniz hırsız girer diye ders vermek istemiş. Babamla anneme gelelim. Annem daima Hadiye'nin hatırası içinde, babam çapkın. Bu arada adada imamın kızıyla ilişkisi var. Ben bekarım, kızınızı alacağım diye kandırmış imamı da. Hatırlarım, annem iki çocuğu bizi alıp büyük adaya götürdü. Vapura bindik. Benim için çok hoştu vapur. Adada imamı bulduk. Annem iki çocuğu babamla çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. Kısacası annemle babam hiç anlaşamadılar. Ankara'ya babam iflas edip atölyeyi kapatınca gittik. Milliyetçi olduğundan milli başkente gitmek istedi. Mustafa Kemal Ankara'sına. Bizzat görüp yaşayacak. Evet, bizden evvel gitti. Yahudi mahallesinde ev buldu. Babam Ankara'dayken bir tekrar Kızıl Toprağa döndük. Başıboşluk iyiydi. Orada bir çocukluk anısı. Haminnem Hatice Hanım'dan bir dayak yedim ki hiç unutmam. Ne yaptınız da dayak yediniz? 6 yaşındayım sanırım. Köpekleri çok seviyorum. Bir köpek yavrusu vardı. Eziyet ediyormuşum. Haminnem uzaktan görmüş. Halil, ne yapıyorsun? Gel buraya, dedi. Sesinden anlayıp gelmedim tabii. Ben kaçıyorum köşkün etrafında, o kovalıyor. Bahçede güzel hünnap ağacı, incir, cevizler var. Çok mesuttum orada. Haminnem mutfağın kapısından beni görünce, Halil bak elma, gel al diye kandırdı. Ben koştum elmaya, bir yakaladı, bir dayak, bir dayak. Kötü bir şey yaparak sinirlendirmişsiniz Haminne'yi. Haminnem'in kocası ölmüştü. İmkanları azdı. Sabri amca bostan yetiştirirdi. Babam geldi sonra ve bizi Ankara'ya götürdü. O gidişten aklımda kalan tüneller. Biliyorsunuz, Bilecik'e girmeden bir sıra tüneller var. Korktum tabii. Ankara'ya gittik, perişan bir ev. Ev yoktu o zaman. Mebuslar için bile ev yoktu. Ömer Ağa ev sahibimizdi. Orada beni Gazi Mektebi'ne yazdırdı babam. O iki mektep hala duruyor. Birini ortaokul yapmışlar. Gazi İlkokulu ve Latife Hanım İlkokulu. Karşısında Himayi Etfal. Çocuk esirgeme vardı. İyi hocalar vardı, iyi bir mektepti. Mesela Nimet Hanım'ı hala hatırlarım. Çocuklar o yaşta hocaları teyze, anne gibi seviyorlar. O zaman Atatürk'ün ilk zamanları Gazi diyoruz. Gazi'nin mektebinde okuyorum ve Atatürk'e tapıyoruz tabii. Harf inkılabı oldu, şapka inkılabı oldu, kalpak giyiyordum. Kalpağı çıkarıp yere vurduk, şapka giydik. Kalpağı attınız. Devrim tarihinde çok önemli bir hadise bu. Ulus Meydanı'ndaki büyük abidenin açılış töreni vardı. Ulus Meydanı'ndaki merasim için bütün mektepler seferber. Çocuklara nutuk atma vazifesi verilmiş. Bizim sınıftan iki kişi seçildi. Biri ben, biri de yakışıklı bir oğlan vardı o. Nutuk hazırlayacağız. Demek ki sınıfta seçkinmişiz. Evet, geldim. Babama söyledim. Büyük hadise oldu ve babam aldı eline kalemi, bir nutuk yazdı. Eyvah eyvah. Bu meydanda merküz olan filan eski kelimelerle ben götürdüm, öğretmen babamın yazdığını anladı. Sen bu tarafa, dedi. Ayırdı beni. Çocuk hislerimizle yazacaktık. Babamın ukalalığı yüzünden kaybettim. Arapça kelimeleri nereden bilebilirim o yaşta? Dönüşte bizi Himayi Etfale getirdiler. Orada güzel pastalar yedik. Çocuk aklımla unutmuyorum. Biz ilk mektepte o zaman Kur'an, Amme cüzünden Fatiha ve Farsça, Arapça gramer okurduk. Osmanlıcamın temelden olması o zamandan. Ankara'da hayatımda yeni bir safha açan bir hadise vardır. Bizim üst katımızda Paris'ten iki kızı ve karısı Kamile Hanım'la bir profesör geldi. Sadri Maksudi. Akçura'nın yakın dostu Sadri Bey. Kazanlı Akçura ise Mustafa Kemal'in çok itimat ettiği milliyetçi, Türkiye'de milli devletin kuruluşunu hazırlayanlardan biri. 1926'da Medeni Kanun kabul edildikten sonra bir hukuk mektebi açılmıştı. Niçin Medeni Kanun kabul edildi bizde, biliyor musunuz? Lozan konuşmalarında Lord Curzon mütemadiyen İnönü'ye hücum ediyor. Siz Müslümansınız, sizin hukukunuz Müslüman hukuku. O yüzden modern bir devlete uygun değil ve şahsın hukuku yok. Siz geri bir memleketsiniz, diye İnönü Lozan'dan telgrafla bildiriyor. Atatürk de hemen hukukçularla bir komisyon topluyor. Esat Bey'in başkanlığındaki bu komisyon 2 sene çalıştı. İlk medeni kanunumuzu hazırladılar. Ona yönelik hukuk mektebi açılınca buraya hoca lazım. Sadri Maksudi Paris'te Ecole Pratique'de hoca. Akçura'nın da dostu. Akçura Atatürk'e tavsiye ediyor gelmesi için. Ankara'da doğru dürüst ev olmadığı için bizim oturduğumuz evin üst katına geliyorlar. Kazan milliyetçisi olduğu için babamla derhal dostluk kuruluyor. Sadri Maksudi ailesiyle yakın ilişkiler benim bundan sonraki hayatımda büyük etki bırakacaktır. Sonra acıklı bir şey oluyor. Babamın başka bir kadınla devamlı ilişkisi olduğunu öğreniyor annem. Baskın yapıyor. Gülüyor. Babam utancından o zaman Mısır'la ticaret yapan arkadaşı Hacı Bey'le Mısır'a gitmeye karar veriyor. O zamanlar müthiş bir Mısır modası var. Evet, babam Kayseri'ye gitti. Pastırma ve halı aldı. Dükkan açıp Anadolu malları satacak Mısır'da. Bize para ve birçok senet bıraktı. Gene kolonyacılık yapıyordu. O zaman berbere filan kolonya dağıtıyor ve senet alıyor. Annemi bırakıp Mısır'a gitti, o boşanmadılar. Yıl 1929. Annem beni orta mektebe verdi. O senetlerin tahsili için annem dolaşamayacağından paraları ben alıyorum. Zengin oldum. Babam da yok başımda. Erkek çocuk olarak babanızla ilişkiniz nasıldı? Babamın karakterim ve bütün mesleğim üzerinde derin etkisi vardır. Babam sert bir adamdı. Aile içinde mutlu değildi. Bana çok sert davranırdı. Öyle bir disiplin altındaydım ki. Bir hadise, çocuklar billi oynar ya, dışarıda mahalle çocuklarıyla oynamaya müsaade etmezdi. Ben kaçmışım, oynuyorum. O da beni görmüş. Elinde bastonla giderdi. Tam merdivenden çıkarken bastonla arkama bir vurdu. Aman efendim, ne acı. Yemek yerken gözü benim üzerimdedir. Üzerime dökmeyeceğim. Yolda giderken çamura basmayacağım. Lord gibi yetiştiriyor. Ünlü bestekar Mozart'ın babası var ya, filmde görmüşsünüzdür, onun gibi. Adam mutlu değil evde. Hıncını bizden alıyor. Ben çekingen, kendini okumaya veren bir tip oldum sonraki hayatımda. Arkadaşlarla gezip tozmak, kız arkadaşlar edinmek, bunlardan daima kaçındım. Sert bir baba olması dışında baba oğul birlikte neler yapardınız mesela? İstanbul'dayken babam iki şeye meraklıydı. Birincisi İstanbul'un mesire yerleri. Muhakkak hafta sonu bir yerlere giderdik. Yuşa Tepesi, Hünkar Suyu. Hünkar Suyu'nda havuz vardı. Karpuzları atarsınız, buz gibi çıkar. Dolmalar yapılır, pikniğe gidilir. İkincisi aydın bir insan, müzelere götürürdü beni. O zaman Ayayirinik Lisesi askeri müzeydi. Orada manken yeniçeriler vardı. Palalı yeniçeriler hala hayalimde. İlk tarih merakım da orada başladı ve yeniçerileri hep böyle palalı düşündüm. Sonra 1926'da biliyorsunuz Halife Abdülmecit Efendi İstanbul'da hala hilafet kaldırılmamış, her cuma selamlık merasimi yapılırdı. 1924'te de. Evet, 1923'te halife tayin ediliyor malum. Cuma selamlık merasiminde halife kendi mükellef merasim arabasıyla geçerdi. Önünde evvela süvariler geçer, arkasından arabası, arkasından da yine süvariler. O süvariler flamalı uzun mızraklar tutar, mavi elbiseleri vardır. Babam götürmüştü selamlık merasimine. Bakın hala hayalimde. Herhalde cuma selamlığı Yıldız Sarayı'ndaydı. Onu hatırlamıyorum. Halife nerede oturuyordu o zaman tam bilemiyorum. O küheylanlar, atlar takır takır geçer. Arkasından eski sultanlar gibi halifenin faytonu geçer. Hayalimde yerleşmiş bir sahnedir. Halife Abdülmecid'i gördüm ben o yaşta. Ankara'ya gitmeden evvel tabii. Evet, demek ki o zaman 5-6 yaşındayım. İşgal İstanbul'unu da yaşamışsınız. Küçük bir çocuk olsanız da o sırada. Çocukluğumda İstanbul işgal altındaydı, doğru. Babamsa milliyetçi, Türkçü bir insan. Yusuf Akçura, İsmail Gaspıralı, Tercüman Gazetesi'ni çıkaran, Dünya Türk Birliği'ni ilk defa ortaya atan gazeteci, ekolünden. Gaspıralı'nın gazetesi Tercüman'ın sloganı şöyleydi. Dilde, fikirde, işte birlik. Tercüman dil birliğini Türk dünyasında yerleştirmeye çalıştı. Arkasından fikir birliği, ondan sonra aksiyonda birlik. Orta Asya Türk uluslarıyla dil birliğini ilk ortaya atan babamın hemşerisi Gaspıralı'dır. Mustafa Kemal'in Anadolu'daki bağımsızlık mücadelesinin İstanbul'a nasıl aksettiğini babamdan biliyorum. İstanbul, Anadolu'daki harekatın nefesi tutulmuş takip ediyordu. Mesela Sakarya zaferi kazanıldığı zaman babam zaferi milli diye bir karamela, şeker çıkardı. Bakın ondan bile istifade ediyor, gülüyor. Hem milliyetçi adam hem iş adamı. Zaferi milli lokum gibi bir şeydi. Hatırlıyorum. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.